Kitabın adı Alev Kıyıları. Yazarı Wilbur Smith. 56. Ayrım. Arabalar birbirine karışan bir toz bulutu içinde yaklaşıyordu. Engebeli arazide fena halde sarsılarak gelmekteydiler. Onların yaklaşmasını beklerken Anna mırıldandı. Bu adama ebediyen borçlu olacağız. Fiat'ın arka kanepesinde şasayı kucağına almış oturuyordu. Senten de yanındaydı. Karşılığını alacak. Geri bir çizmesini Fiat'ın yan basamağına basmış ayaktaydı. Elinde rulo yaptığı belgeyi tutuyordu. Kırmızı bir kurdeleyle de bağlamıştı. Ruloyu takma bacağına pat pat vuruyordu. Anna, ne ödesen karşılamaz deyip şasayı kucakladı. Geri, o bir kanun kaçağı, bir haydut diyerek kaşlarını çattı. İnsana çok ters geliyor. Senten alçak sesle, lütfen ona ne borcumuz varsa verin baba dedi. Verin ve yollayın onu. Bir daha asla görmek istemiyorum. Sığır sürüsünü güden küçük nama çocuk bir ıslık çaldı. Hayvanları durdurdu. Lothar Döleray, arabadan acıyla yüzünü buruşturarak indi. Yere basınca bir an durdu. Arabaya tutunup kendini dengeledi. Öbür kolunu bir askıyla boynuna asmıştı. Yüzü o güneş yanığının altında iyice sarıydı. Gözlerinin altı mormordu. Ağzının kenarlarındaki ızdırap çizgileri daha da derinleşmiş gibiydi. Tıraşsız çenesindeki sarı tüyler bu hafif ışıkta bile parlıyordu. Yaralanmış diye mırıldandı Anna. Ne olmuş ona? Yanı başında Senten sessizce başını öte tarafa çevirdi. Lothar kendini topladı. Geriye doğru yürüdü. Fiat'la arabanın orta yerinde karşılaştılar. Kısaca el sıkıştılar. Lothar sağlam sol elini uzatmıştı. Alçak sesle konuştular. Sözleri Senten'in oturduğu yerden duyulmuyordu. Geri ona elindeki rulo yapılmış kağıdı uzattı. Lothar kurdeleyi dişleriyle açtı, kağıdı bacağına yaydı. Sağlam eliyle tutarak üzerine eğildi, okudu. Az sonra doğruldu. Kağıdın tekrar rulo halinde kıvrılmasına izin verdi. Geriye başını sallayıp bir şey söyledi. Yüzü ifadesizdi. Geri yerinde tedirgin kıpırdandı. Anlamı belli olmayan bir hareket yaptı. Tam elini uzatacakken vazgeçti, zaten Lothar bakmıyordu. Senten'e dikmişti gözlerini. Birden Geri'nin yanından ilerledi, Senten'e doğru yürüdü. Senten bir anda şasayı Anna'nın kucağından kaptı, arka kanepenin en uzak köşesine çekildi. Çocuğu korumak istiyormuş gibi kucakladı. Lothar durdu. Sağlam elini kaldırıp bir yakarı jestiyle ona doğru uzattı ama onun ifadesi değişmeyince eli tekrar yanına sarktı. Geri şaşkın gözlerle bir birine bir öbürüne bakıyordu. ''Gidebilir miyiz baba?'' diye sordu Senten duru bir sesle. ''Elbette yavrum.'' Geri Fiat'ın önüne ilerledi, krank kolunu çevirdi. Motor ateşlenirken koşup sürücü yerine atladı, kontak levyesini ayarladı. ''Adama söyleyecek herhangi bir şeyin yok mu?'' diye sordu. Senten başını iki yana sallayınca direksiyona sarıldı, Fiat harekete geçti. Senten bir tek kere baktı arkasına. Taşlı yolda bir mil kadar ilerledikten sonra baktı. Lothar Döleray hala koca taş anıtın dibinde duruyordu. Çölün ortasında, yapayalnız minik bir varlıktı. Onların arkasından bakıyordu. Zululand'ın yeşil tepeleri, Kalahari'nin kuruluğundan, Nabib'in o canavar kumullarından öylesine farklıydı ki, Senten aynı kıtada bulunduğuna inanmakta zorluk çekiyordu. Ama sonradan artık Afrika'nın öbür tarafında bulunduklarını hatırlıyordu. Tanrı'nın parmağından en az 1000 mil kadar uzaktaydılar. Gary Courtney, Fiat'ı, Bobonstrom nehrinin yanındaki dik tepenin doruğunda durdurdu. Motoru kapattı, iki kadının inmesine yardım etti. Şasayı Senten'den aldı, onları tepenin kenarına götürdü. İşte diye gösterdi, Sienna benim, sonra da Michael'ın doğduğu tenis kıyısı orası. Bir bayırın eteğindeydi. Çevresinde yaprakları hışırdayan bir bahçe vardı. Senten bu kadar uzaktan bile o bahçenin bakımlı olmadığını, tropik bir orman gibi dal budak salmış bitkilerle dolu olduğunu görebiliyordu. Ulu palmiyeler, çiçek açmış spatodea ağaçları, mor renkli begonviller birbirine dolaşıyor, balıklı süs havuzları yosundan yeşil yeşil parlıyordu. Tabii ev yangından sonra tekrar yapıldı. Geri durakladı. Çamurlu mavi gözlerinin gerisinden bir gölge geçer gibi oldu. O yangında Michael'ın annesi ölmüştü çünkü. Sonra acele devam etti. Yıllar boyunca ben de bir takım eklemeler yaptım. Senten gülümsedi. Bu ev ona, çeşitli modalara uygun giysileri acele sırtına geçirmiş bir yaşlı kadını hatırlatıyordu. Yunan tarzı sütunlar, Georgian tarzı tuğla balkon, beyaza boyalı Hollanda stili pencere pervazları vardı. Kıvrık bacalar, yükselen taş sütunlarla yan yanaydı. Evin gerisinde, ufka kadar uzanan yeşil şeker kamışı tarlaları, rüzgarda yaz denizleri gibi dalgalanıyordu. Şurası da Lyon Kop, geri parmağını batıya çevirmişti. Orada yükselti kendiliğinden bir eğim yapmaktaydı. Ladyburg kasabasının çevresine bir amfiteyatr gibi sarılmaktaydı. Orası Sinin arazisi, benim sınırımdan itibaren hepsi, işte, gözün görebildiği yere kadar. İkimiz tüm bu tepelere sahibiz. Lyon Kop da orada kurulu. Ağaçların arasından damını ancak görebiliyorsunuz. Çok güzel diye soludu Senten. Ah, bakın uzakta dağlar var, tepeleri de karlı. Drakensberg dağları, 100 mil ötede. Ya şu? Senten elini kasabanın damlarından, şeker fabrikasının kereste tesislerinin üzerinden, zarif beyaz bir eve doğru uzatmıştı. O da bir tepenin eteğindeydi. O da mı Courtney? Evet, Gary'nin yüz ifadesi değişti. Dirk Courtney, Sean'in oğlu. General Courtney'nin bir oğlu olduğunu bilmiyordum. Bazen kendisi de keşke olmasaydı der diye mırıldandı Gary. Sonra Senten soru sormadan sözü değiştirdi. Hadi gelin, öğle yemeği vakti geliyor. Şansımız da var, postacı telgrafımı getirmiş olmalı. Hizmetkarlar bizi bekliyorlardır. Kaç bahçıvanınız var Minheir diye sordu Anna araba tekrar ilerlerken. Bahçedeki bitkileri beğenmez bakışlarla inceliyordu. 4 galiba ya da 5. Ama Minheir, paranızın karşılığını hiç almıyorsunuz dedi Anna ona ciddi bir sesle. Senten gülümsedi. Bundan böyle o bahçıvanların ücretlerini alın teriyle hak edeceklerinden emindi. Sonra dikkati dağıldı. Ah bakın, içgüdüsel bir hareketle ayağa kalktı. Ön kanepenin arkasına sarıldı. Öteki eliyle şapkasını tuttu. Araba yolunun yanı sıra uzanan beyaz çitin öbür tarafında bir grup tay, motor gürültüsünden ürkmüş, kaçıyorlardı. Senin görevlerinden biri, atların egzersiz yapmasını ayarlamak olacak yavrum. Gary, sürücü yerinde yan dönüp ona gülümsedi. Sonra, Michael için de bir tay seçmemiz gerekecek. Anna hemen, o daha 2 yaşında bile yok diye söze karıştı. Kimse bu iş için fazla küçük değildir mevru. Gary gülümsemesini ona yöneltti. Sonra yüzü anlam değiştirdi. Fazla yaşlı da değildir. Anna'nın kaşları hala çatıktı ama başını arka tarafa çevirinceye kadar gözlerindeki yumuşak ifadeyi değiştiremedi. Aa, güzel, hizmetkarlar gerçekten bizi bekliyorlarmış diye bağırdı Gary. Frene bastı. Fiat'ı çifte kapılar önünde durdurdu. Hizmetkarlar kıdem ve yaş sırasına göre tanıştırılmak üzere ilerlediler. En başta Zulu aşçı vardı. Kafasında yüksek külahı, önünde beyaz önlüğüyle. Sıranın en sonunda da seyisler, bahçıvanlar, ahır yardımcıları duruyordu. Hepsi el çırpıyor, beyaz dişleriyle saygıyla sırıtıyorlardı. Şasa Senten'in kollarında sıçradı, heyecanla bağırdı. Ah bayağı te dedi aşçı. Şasa'yı kral selamlar gibi selamladı. Hoş geldin küçük reis. İnşallah baban gibi güçlü kuvvetli bir delikanlı olursun. Tunis krala girdiler. Gary gururla önlerine düştü. Onları pek de iyi toplanmamış koca odalardan geçirip dolaştırdı. Anna, her karşısına çıkan eşyaya parmağını sürüyor, tozlara kaşlarını çatıyordu ama o şahane yemek salonundan av silahlarına, kütüphanenin raflarını dolduran cilt cilt kitaplara kadar her şey çok pahalıydı evde. Hepsini de toz bürümüştü. Yerlerdeki ciltlerin sayısı raflardakilerden çoktu. Bu haliyle Tunis Kral Malikanesi pek gayri resmi, pek dostane bir havadaydı. Senten buraya hemen ısındı. Eve yeniden gençlerin girmesi çok hoş olacak dedi Gary. Güzel kızlar, bir de çocuk. Buranın biraz canlanmaya ihtiyacı var. Anna, biraz temizlense de zararı olmaz diye homurdandı. Ama Gary o sırada orta merdivene saldırmıştı. Heyecandan yeni yetmeler gibi davranıyordu. Hadi gelin, size odalarınızı göstereyim. Gary'nin Anna için seçtiği oda, kendi dairesinin tam yanındaydı. Senten gerçi bunun önemini pek kavrayamadı ama Anna gözlerini indirdi, 2 oda arasındaki kapıya evcil bir buldog gibi baktı. Bu da senin odan olacak yavrum. Gary Senten'i üst galeri boyunca yürüttü. Koskocaman, güneşli bir odaya soktu. Camlı kapıları, bahçelere bakan geniş bir taraçaya açılıyordu. Çok güzel. Senten ellerini sevinçle çırptı. Taraçaya koştu. Gary, Senten'in odasının tam karşısındaki kapıyı açarken ruhsal durumu tümüyle değişmişti. Senten içeriye adımını atar atmaz bunun nedenini anladı. Michael'ın varlığı her tarafa sinmişti. Duvardaki çerçeveli fotoğraflardan Michael ona gülümsüyordu. Futbol takımında kollarını göğsüne kavuşturmuş 14 yaşındaki Michael. Elinde kriket sopası, beyaz flanel kılığı içinde yine Michael. Bir elinde tüfek, bir elinde bir sülünle yine Michael. Bu şok, Senten'in yüzünden tüm kanının çekilmesine neden oldu. Michael'ı babasının odasına yerleştirmek uygun olur diye düşündüm diye mırıldandı geri. Özür diler gibi bir sesle. Tabii eğer sen istemezsen, burada 15 oda daha var. Birini seçeriz yavrum. Senten başını ağır ağır çevirdi. Askılıklarda dizi dizi duran silahlara, balık oltalarına, kriket sopalarına baktı. Sonra kitapları, yazı masasını, duvar çivilerine asılı deri giysileri, tweed ceketleri gözden geçirdi. Evet diyerek başını salladı. Burası Şasa'nın odası olmalı. Olduğu gibi de korumalıyız. Ah, çok iyi diyerek başını salladı geride mutlu mutlu. Kabul ettiğine öyle sevindim ki. Koridora çıktı, hizmetkarlara Zulu dilinde emirler yağdırmaya koyuldu. Senten odanın içinde yavaşça dolaşıp Michael'ın yatmış olduğu yatağa dokundu. Bir tweed ceketin ucunu tutup yanağına bastırdı. Onun o temiz kokusunu alıyormuş gibi oldu. Yazı masasının başında durdu. Tahtasına oyulmuş MC harflerinde parmağını gezdirdi. Raftan bir kitap alıp kapağını açtı. İlk sayfasında bu kitap Michael Courtney'den çalınmıştır diye bir yazı gördü. Kitabı kapayıp tekrar kapıya döndü. Koridordan hafif sesler geliyordu. Gary hızla odaya daldı. Çocuğun yatağını taşıyan iki Zulu hizmetkara yol gösterdi. Kenarları parmaklıklı, ağır mağum bir yataktı. Yetişkin bir aslanı bile içinde tutabilecek kadar sağlamdı. Bu Michael'ındı. Sanırım oğluna verilmeli. Ne dersin canım? Senten cevap veremeden aşağıdaki holde telefon çalmaya başladı. Yatağın yerini sen göster canım diye seslenen Gary odadan tekrar fırladı. Hemen hemen yarım saat dönmedi. Senten telefonun aralıklı olarak habire çaldığını duydu. Gary tekrar koşarak geldiğinde telaş içindeydi. Lanet olası telefon susmak bilmiyor. Herkes seninle tanışmaya hevesli canım. Çok ünlü bir bayan oldun. Bir gazeteci daha röportaj istiyor. Umarım onlara olmaz demişsinizdir baba. Görünüşe göre son iki aydan bu yana ülkede ne kadar gazeteci varsa hepsi röportaj istemişti. Afrika bozkırlarından kurtarılan kayıp kızın hikayesi şu an için Johannesburg'dan Sydney'e, Londra'ya, New York'a kadar her gazete editörünün ilgisini çekiyordu. Onu kovaladım diye güvence verdi geri. Ama seni tekrar görmeye çok heves eden biri daha var. O kim? Kardeşim General Courtney, karısıyla birlikte Bourbon'daki evlerinden kalkıp Lyon-Cop'a gelmişler. Yarın öğle yemeğini onlara gidip günü birlikte geçirmemizi istiyorlar. Senin adına kabul ettim. Umarım iyi etmişimdir, ne dersin? Ah evet, hem de nasıl? Anna, Lyon-Cop'taki yemeğe onlarla gelmeyi istemedi. Burada yapılacak öyle çok şey var ki dedi. Tünes kralın hizmetkarları ona şimdiden Çeka yani çabuk diye isim takmışlardı. Anna'nın Zulu dilinde ilk öğrendiği kelime buydu. Çalışanların ona karşı duyduğu o bezgin saygı giderek artmaktaydı. Gary ile Senten yanlarına Şasa'yı alıp arabayla Bitişik Tepe'ye gittiler. Lyon-Cop'un güzel terası önünde park ettiler. Çok iyi tanıdıkları o sakallı, topallayan adam merdivenlerde belirdi. Senten'in iki elini avuçlarına aldı. Ölmüşken dirilmişsin gibi dedi Sean Courtney yumuşak bir sesle. Duygularımı sözlerle ifade edemiyorum. Sonra Şasa'ya döndü, onu Gary'nin kucağından aldı. Demek bu Michael'ın oğlu. Şasa sevinçle karışık karga gibi bir ses çıkardı. Generalin sakalından iki tutam yakaladı, kökünden sökmeye uğraştı. Ruth Courtney yani Sean'in karısı o sıralar 40-50 yaş arasında olağanüstü bir kadındı. Güzelliğinin doruğuna vardığı yaştaydı. Senten'i öptü, kulağına, Michael bizim için çok özel biriydi. Sen de kalplerimizde onun yerini alacaksın dedi. Onun arkasında bir başka genç kadın bekliyordu. Saint-Ain generalin Fransa'daki masasında gördüğü çerçeveli resimden onu hemen tanıdı. Strom Courtney resminden bile güzeldi. Hem de çok daha güzeldi. Teni gül yaprağı gibiydi. Annesinin pırıl pırıl Yahudi gözlerini almıştı. Ama o biçimli dudaklarında çok şımartılmış bir çocuğun ifadesi vardı. Saint-Ain'i Fransız soylularına yakışır bir şekilde selamladı. Comment vas-tu chérie? Aksanı korkunçtu. Birbirinin gözlerine baktılar. Hoşlanmadıkları açıkça belliydi. Bu duygu karşılıklıydı. İkisi de farkındaydılar. Storm'un yanında uzun boylu, ince, ciddi yüzlü bir adam duruyordu. Gözleri yumuşak bakışlıydı. Mark Andres, generalin özel sekreteri olarak görev yapıyordu. Saint-Ain kızı nasıl ilk bakışta sevmediyse, onu da ilk bakışta sevdi. General Saint Courtney, Saint-Ain'i bir koluna, karısını öbür koluna taktı, öne düşüp Lyon Cop'a girdi. İki evin arasındaki uzaklık yalnızca birkaç mildi ama birbirinden dünyalar kadar farklıydılar. Lyon Cop'un sarı parkeleri pırıl pırıl cilalıydı. Duvarlardaki tablolar parlak, neşeli renklerdeydi. Saint-Ain orada Paul Gauguin'in bir Tahiti tablosunu tanıdı. Her tarafta koca kaseler içinde kesme çiçekler göze çarpıyordu. Bayanlar, geriyle bana birkaç dakika izin verirseniz, sizi oyalamak üzere Mark'ı yerime vekil bırakmak istiyorum. Sean kardeşini alıp çalışma odasına götürdü. Sekreteri de bayanlara içki hazırladı. Saint-Ain, ah, evimden bir geleneğe rastlamak ne kadar güzel diye bağırıp, içgüdüsel bir hareketle onun koluna dokundu. Bir kanepeye kıvrılıp oturmuş olan Storm Courtney, Saint-Ain'e acı bir bakışla baktı. Saint-Ain içinden sevindi. Alors chérie, demek durum böyle. Tekrar Mark Andres'e döndü. Abartmalı genizden bir Fransız aksanıyla konuşup onun gözlerine baktı. Kasaba kilisesinin kuzeyinde kalan şatoyu hatırlıyor musunuz acaba diye sordu. Bu sorusuna yasak zevklerin vaadini taşıyan bir ton vermişti ama Ruth Courtney havadaki barut kokusunu hemen aldı ve araya girdi. Gel Saint-Ain yanıma otur diye emretti. İnanılmaz serüvenlerini baştan sona dinlemek istiyorum. Saint-Ain bunun üzerine, kurtarılışından bu yana belki 50. kere geminin torpillenmesinden başlayıp çöldeki gezisinin sonuna kadar olan hikayenin kısaltılmış şeklini anlattı. Olağanüstü diye atıldı Mark Andres bir ara. Ben Bushmanların Drakensberg dağlarındaki resimlerine her zaman hayranlık duymuşumdur ama hala Bushmanlar olduğunu bilmiyordum. 60 yıl önce de bu dağlarda ölüp gitmişlerdi. Tehlikeli, hilekar cüceler onlar. Soyları tükendi sanıyordum. İpekli kaplı kanepede Storm Courtney gösterişli biçimde ürperdi. O küçük canavarların sana dokunmasına nasıl dayandığını anlayamıyorum Sherry. Ben olsam mahvolurdum. Elbette Sherry, ayrıca canlı kertenkele ve çekirge yemek de hoşuna gitmezdi dedi Saint-Ain tatlı bir sesle. Storm'un rengi soluverdi. Saint Courtney o sıra salona dönüp onların sözünü kesti. Bakın şu işe, seni daha şimdiden aileden biri olmuş görmek ne kadar güzel. Saint-Ain Storm'la ikinizin çok iyi arkadaş olacağınızdan eminim, değil mi? Storm, hiç kuşkusuz baba diye mırıldandı, Saint-Ain güldü. Storm'unuz çok tatlı, onu şimdiden seviyorum. Saint-Ain bu tatlı sıfatını bilerek seçmişti. Storm'un kusursuz yanaklarından öfke alevleri çıkar gibi oldu. Güzel güzel, yemek hazır mı sevgilim? Ruth kalkıp Sean'in koluna girdi. Öne düşüp onları jacaranda çardağı altına kurulmuş sofraya götürdüler. Çiçekli dallar arasında havanın rengi bile mor ve yeşil olmuştu. Su altındaki bir mağaradaydılar adeta. Beklenti içinde çevrede dolaşıp duran Zulu hizmetkarlar, Sean'den işaret gelince şasayı alıp prensler gibi kucaklarında taşıyarak mutfakların tarafına yollandılar. Onların gülen siyah yüzlerinden duyduğu sevinç, onların ona duyduğu sevgiye denkti. Bırakırsan onu şımartırlar diye uyardı Saint-Ain Ruth. Zuluların sığırlarından çok sevdiği bir tek şey vardır, o da oğlan çocuklarıdır. Şimdi generalin yanına oturmak ister misin canım? 56. ayrımın sonu. Sayfa 410. Devamı 57. ayrımda.